Ayrım 17, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 182. İki Cumhuriyet. Tüm ülkede yaşayanların sayısı o günlerde 15 milyon. Ankara küçük bir kasabadan yepyeni bir kente dönüşmekte. Kurulmakta olan yeni devleti imza attıkları anlaşmaya karşın tanımakta zorluk çeken ABD ve Batı Avrupa şaşkın. Çünkü kısa sürede çökmesini bekledikleri devlet hala yaşamakta. Hem de destekledikleri iç isyanlara ve muhalefete karşın. O gün köylüler gün doğmadan kalkmışlar, yoksul yamalı giysilerinin en iyisini ve temizini giymişler, genç öğretmenler ve memurlar tek takım giysilerini kendi elleriyle ütülemişler, anneler küçük kızlarının saçlarını tarayıp birer çiçek iliştirmişler. Daha 10 yıl önce yitirdikleri en yakınlarının özlemini, çekilen acıları içlerine gömmüşler, alana yürüyorlar. Yüzlerinde bir aydınlık, gözlerinde umudun ışıltısı. İki adım daha atsalar dokunacaklar. Hepsi görebilsin ve duyabilsin diye yükseltilmiş ahşap platformda, bakışları ufuklarda konuşmakta olana. Küçük çocuklar gencecik babaların omuzlarında öne doğru atılıp ona sarılmak istiyorlar. Saçları bukle bukle taranmış genç kızlar parmakları uçlarında yükselmeye çalışmaktalar. Hepsi de mutlu çünkü umutlular. Hepsi de coşkulu çünkü her geçen gün yoktan var ettikleri yeni devletlerine güveniyorlar. Konuşan mutluluğun adını koyuyor. En büyük bayram bugün. Ankara'da yaşayanların sayısı 4 milyonu geçmiş. Yine erken kalkmışlar. Anadolu'da bırakıp geldikleri köylerinin özlemini içlerine atmışlar. Yoksul evlerinden aynı alana yürüyorlar. Alan eskisi gibi değil. Girişinden ilerilere doğru geniş bir asfalt yol yapmışlar. Uzaklarda bir tribün ve daha geniş bir alan seçiliyor. Tribünün karşıları yeşil çimenlerle kaplanmış. Yürüyorlar onca itilip kakılmışlığa, batılılarca ve içlerindeki aymazlarca itilip kakılmışlığa karşın. Bıkkınlıklarını bir günlüğüne olsun yenebilmek umuduyla alana ulaşmak istiyorlar. Birden önlerine güvenlik görevlileri çıkıyor ve durduruyor yürüyenleri. Siyah kocaman araçlar geçiyor tribünün olduğu yere doğru. Sonra askeri kıtalar, top yüklü araçlar. Öğrenciler geçiyor önlerinden, hepsi de sessiz. Yol kıyısından tören kıtalarına doğru bir iki ayak ilerliyorlar. Güvenlik görevlisi düdüğü çalıyor ve onlar geriye adım atıyorlar. Çok sabırlılar. Uzaklardaki alanda bir şeyler oluyor ama göremiyorlar. Bando mızıka sesleri. Arada bir hoparlörlerden sert sesler yükseliyor. Hafiften marş sesini duyar gibi oluyorlar. Büyükler sabırlı bekliyorlar. Çocuklar kıpır kıpır boş yola bakıyorlar. Önlerinden geçecek bandoyu atlıları görebilmek için, büyüklerin arasından öne geçmek için uğraşıyorlar. Derken tören kıtaları adi yürüyüşle heyecansız, yorgun geri dönüyorlar. Bando da geçiyor ama çalmıyor. Birden gök gürlüyor uçaklar. Büyükler yine de mutlu oluyorlar, uçakları alkışlıyorlar. Çocuklar bayramın nasıl bir şey olup olmadığını anlayamadan evlerine dönüyorlar. Sağ üst köşelerine küçük bir al bayrak iliştirilmiş, TV ekranlarında yabancı filmleri izliyorlar. Az sonra yaklaşamadıkları o alanın görüntüsü ekranda. Tribünde belirli sayıda devlet yöneticisi, yabancı devletlerin temsilcileri, alandan tören kıtaları geçiyor, gökten paraşütçüler iniyor, tribündekiler nezaketen alkışlıyorlar. Ekran karşısındakiler kırık bir coşkuyla. Alanda yıllardır yapıla geleni bilen yurttaşlar ise birazcık coşku ve saygı diyerek istiklali kazanan meclise gidiyorlar. Kapıya asılan pirinç levha 5. yılını doldurmuş. Yurttaşlar şaşkın şaşkın levhayı okuyorlar. Bu bina Philip Morris ve Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla nokta nokta nokta. Dahasını okumak ne mümkün. Dişler kenetleniyor ve ya sabır çekerek meclisin küçük salonuna giriyorlar. Tahtalar sökülmüş, ithal malı laminat döşenmiş, vatan kurtarıcı bakanların yoksul koltukları yenilenmiş, Hepsinden daha elim ve vahim olmak üzere başkumandanın odasına "President" yazan levha asılmış. O sırada yakındaki bir televizyondan Cumhurbaşkanı'nın sesi duyuluyor. "Bağımsız, layık, sosyal." Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmişler. Yurttaşlardan uzaklarda neyi kutluyorlarsa. Hayır, bu böyle yürümeyecek. Bağımsız Cumhuriyetimizi yeniden kuracağız. Uydurma ne yapılmışsa yıkıp orayı Mustafa Kemal'in 1933 alanına dönüştüreceğiz. Ve en büyük bayramımızı hep birlikte işte orada kutlayacağız. Ancak kolay mı? Yabancı işgalcileri, yerli işbirlikçileri ve onlara göz yumanları söküp atmak. Kolay mı Cumhuriyetimizi koruyup kollayacağız diyerek bağımsızlık yemini edenleri, Amerikan yöntemiyle ezip geçenleri aşmak? Elbette kolay olmayacak. Fakat kesinlikle başarılacak. Ama bugün, ama yarın. 29 Ekim 2006 Matomena Homata. Sanırım 2003 yılındaydı, yazarak sormuştum. Atina'da Türk adında bir otel var mı? Selanik'te olabilir mi? Soruyu sormak bile abes karşılanıyordu. Oysa Zafer'in kenti Çanakkale'nin göbeğinde Helen adında bir otel var. Bilenler bilir ki Yunanlar kendilerine Helen derler. Helenlerin aklına öyle abukluklar gelmez ki yolcu otobüslerinde, kitapçılarında sabahtan akşama Türkçe şarkılar çalsınlar. Şarkı nereden mi çıktı? Anlatayım. Kıbrıs'ın o ilkbahar akşamında öğretmen Aziz Bey Türkiye'de yüksek öğretmende okurken yurtlarında soykırım başlar başlamaz Kıbrıs'a dönebilmek için askeri sivil nice engelleri nasıl aştıklarını anlatıyordu. Sözü döndürüp dolaştırıp Kıbrıs'ta bazı köy adlarının Türkçeden Rumca'ya dönüştürülmesine getirdim. Öğretmen bıyık altından gülümsedi ve Türkiye'den bir anısını anlattı. 2005 yılında Karadeniz yaylaları turuna çıkmış idik. Amasra, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu. Kıyılardaki güzel mi güzel çay bahçelerinde, minibüslerde, sokaklarda aynı Karadeniz şarkısı. Bakmayın siz, o kıyılarda tutturdular mı bir kez aynı türküyü günlerce dinlerler. Bazı şarkılarda insanın diline yapışıp kalır deyince Aziz Bey savaş günlerinden armağan, kralmış bıyıklarını işaret parmağıyla düzelterek az sabır der gibi baktı. Şarkı güzeldi ama aradaki nakaratı Rumcaydı ve anlamı bakın neydi? Ey Anadolu! Bize borçlu olduğun canların davasını kim görecek? Anadolu, Anadolu. Ne dersiniz? Rumlar ya da Helenler hangi davanın görülmesini istiyorlardır? Diyelim ki onlar istiyor. İyi de biz bu isteği kendi topraklarımızda, hatta İzmir'de, hatta Ankara'da nakarat yapıp çocuklarımızın beynine ne hakla kazıyoruz? Öğretmen Aziz Bey'in anlattıkları beni birden 5-6 yıl evveline götürdü. Helen yazarlardan Dido Sotirio'yu Çeşme'de törenle karşılamışlar ve çiçeklere boğmuşlardı. Sotirio'yu bilmeyenimiz pek yoktur. Hani şu "Benden Selam Söyleyin Anadolu'ya" adlı kitabın yazarı. Ne güzel kitap selamı değil mi? Buram buram barış kokuyor. "Benden size öneri, kitabı bir de görülecek dava isteklerini düşünerek okuyun." Bir kadının nasıl yazabildiğine şaşıp kaldığım öldürme sahnelerindeki hıncı, Alevilerin Rumlara nasıl daha yakın bulunabildiğini, Rum Çikince köyü çetelerinin unutulup Rumların nedenli kültürlü ve sevgi dolu olduğunu. Olabilir, kitap değil mi? Kahramanlarına istediğiniz gibi beyin parçalatır, Türk kızlarını kolay kolay kız hesabına geçebilirsiniz. Dido Sotirio veya Soterio kendi gerçeğine uygun olanı yapmış. Bizimkilere ne oluyor da bu kitabın Helence Matomena Homata, yani kanlı topraklar olan adını "Benden Selam Söyleyin Anadolu'ya" olarak değiştiriyorlar. Soterio'nun kitabı da tıpkı şarkıdaki gibi görülecek davayı anlatıyor. Sivil örümcek ağında başı çeken ve dışarıdan ciddi parasal destek gören Tarih Vakfı'nın Rum tehciri çalışmalarını ve Mübadiller Vakfı'nın etkinliklerini de eklersek şarkıların başlangıç olduğunu göreceğiz. 5 Kasım 2006 Ned bu kez başaramadı. Orta Amerika diktatörlerinin kanlı egemenliklerinin benzeri yoktu. Hemen bütün diktacılar ABD'de özel olarak eğitilmişlerdi. Yurttaşlarının kanını döktüler demek az gelir. Onlar çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetmeden insanların kanını içtiler. Çevrelerine topladıkları serserilerden gangster bozuntularının başına getirdikleri özel eğitimli komutanları, ABD'li danışmanların yön göstericiliğinde toplu kıyımlar gerçekleştirdiler. ABD elçilikleri çevresinde yuvalanan CIA ekiplerinin de yardımıyla ABD'nin parasal desteğini almakla kalmayan diktatörler kendi kasalarını doldurup lüks içinde yaşadılar. Nikaragua'nın psikopat diktatörü Somoza da bunlardan biriydi. Halkın hemen hemen bütününü karşısına almıştı. Ancak Nikaragua halkının güvenini kazanan Sandinistler dağlarda başlattıkları savaşımı zaferle sonuçlandırdılar. Onlarca yıl sonra ilk kez halktan yana uygulamalar başladı. Büyük bir eğitim seferberliği, tarımsal üretimin modernleştirilmesi için reformlar, komşu ülkelerle barış içinde yaşama ilkesi. ABD yönetimi ve karteller bu duruma katlanamadı. Diktatörün gangsterleri Miami'de ve komşu ülkelerde toplanıp yeniden eğitildi. Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimini yıkmak üzere iç savaş başlatıldı. Sandinistlerin cephe ortakları kışkırtılarak iktidar zayıflatılırken milyonlarca dolar destek alan ABD eşkıyası kontralar CIA el kitaplarına uygun cinayetlere, katliamlara başladılar. Kısa sürede zafer bekleyen ABD sonuç alınamayınca doğrudan müdahalede bulunarak ekonomiyi çökertecek bombardımanlara, deniz kuşatmasına başvurdu. Nüfusu 4 milyon Nikaragua'yı boğmak için içeriden dışarıdan her türlü saldırıya başvurdu. Kontralara para bulmak üzere büyük düşmanları Humeyni'ye İsrail'den roket satıp karşılığında aldıkları parayla kontralara yeni silahlar sağladılar. 10 yılda 400 bin Nikaragualı öldürüldü. Her zamanki bahane hazırdı. İç savaş içinde bunalan Nikaragua'da demokrasinin olmadığını ileri sürüyorlardı. Tıpkı PKK ile savaşan Türkiye'de olduğu üzere. Liberal gazete patronu Violeta Chamorro başkanlığında bir iç muhalefet bloku oluşturdular. Seçimleri kazanamayınca devreye Ned'in ajanları girdi ve 1990'da Sandinist yönetimi devirmeyi başardılar. Nikaragua sözde demokratik liberalizm cenderesinde boğuldu. Soygunlar, yolsuzluklar derken halk bir kez daha ezildi, Sandinist ruhu yeniden canlanıyordu. Ned ve ajanları işbaşı yaptılar. Türlü oyunlar, Amerikan dolarları, Amerikan ve Batı Avrupa medyası derken 2006 başkanlık seçimine gelindi. Daniel Ortega bir kez daha Managua'ya yürüyordu. Ancak bu kez yalnızca dağ köylerinden değil, kentlerin alanlarından yükseliyordu bağımsızlık bayrağı. Şu satırları yazarken aldığım ilk haberlere göre Daniel Ortega, ABD'ye karşın oyların %40'tan fazlasını alarak başkanlığı geri almak üzere. Sonra ne mi olacak? Venezuela'da ne olduysa o olacak ve ABD bu sonucu azmedemeyecek ve Daniel Ortega'yı yıkmak için içeriden Ned ajanları, dışarıdan ABD, AB kartellerini kuşatmasıyla Nikaragua'yı yeniden ele geçirmek için kanlı, kansız ama kesinlikle ahlaksız savaşımlarını yükseltecekler. Bu arada siz hiç Türkiye medyasında, gazete, TV dahil Nikaragua seçimleriyle ilgili bir haber görebildiniz mi? 6 Kasım 2006 İşgale Ortaklık 1 Başbakanın Duası. En etkileyici kandırma yöntemi eksik bilgilendirmeyle yanıltarak uyutmaktır. 2006 yılının sonuna yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı ve Başbakan'ın eşinin giyim kuşamıyla yoğunlaşmayı bir yana bırakıp yakın geçmişe dönmekte yarar var. Bakalım ne demişler de ne yapmışlar. ABD askerlerini Türkiye üstünden Kuzey Irak'a geçirmek istiyordu. Meclisten karar çıksın diye yapılan propagandanın bini bir paraydı. Amerika'nın isteği apaçıkken hükümet, medya ve bir bölüm emekli general sanki Türk ordusunun Irak'a girmesi oylanacakmış gibi yazdılar, konuştular. Kuzey Irak'ta oluşturulan ABD AB kuklası Kürt devletine ses etmeyen fakat savaşa hayır diye bağıran sözde barışseverler de geri kalmadı. Oysa o günlerde olayların patronları ve tarafları bambaşka açıklamalarda bulunmaktaydılar. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell Paşa, Türkiye'nin hiçbir zaman Irak'a asker gönderme yanlısı olmadığını, TC görevlilerinin bu konuda güvence verdiğini açıklamıştı. Türkiye uluslararası çevreye sınırı geçmek gibi bir planlarının olmadığına dair güvence vermiş ve bunu 24 Mart 2003 sabahı NATO'da açıklamışlardır. Colin Paşa, TC kurumlarının ABD'ye yardım etmek için nasıl da çırpındıklarını daha sonra açıkladı. Türkiye kamuoyu her nedenle karşı çıktıysa da Türk hükümeti konuyu parlamentoya götürdü. Oylama sonucunda yalnızca 1-2 oy farkıyla kaybetti. Sizler de duymuş olacaksınız ki Mr. Erdoğan ve Türk Genelkurmay Başkanı dün bir açıklama yaptılar ve konunun yeniden meclise götürülmesini ABD'ye destek vermek gerektiğini belirttiler. James Woolsey eski CIA direktörüdür. Irak'ta kitle kıyım silahları bulunduğunu yalandan kanıtlamakla görevlendirilmiştir. Woolsey de bizimkilerin yalanlarını yüzlerine vuruyordu. Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker göndermesi için hiçbir sebep görmüyorum. Oradaki ABD kuvvetleri asayişi koruyor. CIA operatörü Woolsey yaklaşık 60 yıldır karıştırdıkları Türkiye'de aldıkları sonuçları da ben çok uzun süredir Türkiye'nin dostuyum ve Türk demokrasisinin hayranıyım diye açıklamaktan kaçınmamıştı. Bizimkiler Irak'ın topyekün işgaline ortak olmadıklarını ilan ede dursunlar. Woolsey tezkereye karşın TC kurumlarının eşkıyaya ortak olduğunu, dolaylı olarak da Kürt devleti kurulmasına, Irak'ın Kürt devleti, Suni bölgesi, Şii bölgesi olarak üçe bölünmesine yardımcı olduklarını da belirtiyordu. Ancak gelinen noktada Türkiye'den sadece hava sahası kullanım izni alabildik. Türkiye seçimini bu şekilde yaptı. Şimdi de bunun getirdiği koşullara katlanmalı. Her şeye karşın Türkiye Kuzey Irak'a asker gönderirse ne olacağını tam bilemem. Ancak bu olağanüstü gerginliğe yol açabilir. Oysa gerginliğe hiç gerek yoktu. Çünkü TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan soluğu Amerika'da almış ve Amerikan bankerlerinin yayın organı Wall Street Journal'da bir makale yayınlayarak işin yalnızca hava sahasının açmakla sınırlı kalmadığını dışa vuran şu duayı etmişti. Ülkem sizin sadık yandaşınız ve dostunuzdur. Dahası cesur Amerikalı genç erkeklerin ve kadınların mümkün olan en az zararı görerek evlerine, Amerika'ya dönmelerini ve Irak'la acıların en kısa sürede sona ermesini umut ediyoruz ve bunun için duacıyız. Wall Street Journal, Nisan 2003. Doğadan yalnızca 15 gün sonra ABD İşgal Kuvvetleri Musul'a bir vali atadı. Vali konuşma yaparken çevresine toplanan Musullular protestoya başladı. ABD deniz piyadeleri ateş açtı, 12 Iraklı öldü, 100 kişi yaralandı. Amerikan askerleri ise ölmemiş ve yaralanmamıştı. Irak işgaline katılan Amerikan askerleri yurtlarına sağ salim dönsün diye dua eden başbakan, 3 yıl sonra Kuzey Irak'ta üs kurup Türkiye'ye saldırıya geçen PKK'lıların yol açtığı ölümler sonrası yaşanan şehit cenaze törenlerinde acılarını dışa vuranlara karşı o seçkin yorumunu "Askerlik yan gelip yatma yeri değildir" diyerek yapacaktı. James Woolsey'in korktuğu olmamış ve bırakınız Türk ordusunun Irak'a girmesini. PKK Irak'ta güç toplayıp yeniden Türk topraklarına girmiş, PKK destekçisi yarı yasal partiler Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüşe çıkmışlar. Bir zamanlar Stockholm'de, Paris'te, Erbil'de, Washington'da toplanan Kürt konferansı başkent Ankara'da toplanmakta. Doğuda Türk güvenlik güçlerini etkisizleştirmek için barış sözcüğünün altına gizlenen bu toplantıyı Yaşar Kemal açacak. Tam da Fransa'da büyük edebiyatçı olarak ödüllendirildiği günlerde. Bir zamanlar Amerika'da Başkan Bush ile ahbaplık etmekte olan Turgut Özal'ın isteği doğrultusunda çözüm federasyondur diye mektup yazan ve Uğur Mumcu'nun engel oluşturduğunu ileri sürdüğü söylenen Yaşar Kemal. 26 Aralık 2006. 17. ayrımın sonu. Sayfa 191.